Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'da Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Yazar Ahmet Bulut hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyoruz hocam.
Hoş bulduk Yusuf kardeşim.
Buradan tüm dinleyenlerimize selam ediyoruz. Bir de şunu hatırlatıyoruz ilk başta. Erkam'da Hasbihal etiketimize Twitter'dan, sosyal medyadan yazabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, selamlarınızı iletebilirsiniz. Sezonumuzu biz 3 hafta önce açtık.
Eyvallah.
Aykut Kuşkaya ile güzel bir sohbet oldu. Daha sonra Sait Ercan aldık. Şimdi 3. programımızda sizle birlikteyiz.
Maşallah. Çok Allah memnunuz. Allah bereket etsin inşallah.
Hoş geldin, sefalar getirdiniz tekrar.
Hoş bulduk Yusuf kardeşim.
Tabii sizi görünce böyle herkes mutlu oluyor. Yani kimi biz zaten sizin işte sosyal medya paylaşımlarınız, televizyon kanallarındaki sohbetlerinizi takip ediyoruz hep. Memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Televizyonda, ekranda görünce sizi özellikle.
Eyvallah.
O kanal değiştirilmiyor zaten hemen. Özellikle Ramazan'da o iklimde çok güzel oluyor.
Ramazan pidesi gibi böyle sofralar. Evet. İftarda, sahurda.
Amcam da öyle derdi. Ben Ramazan pidesi gibiyim. Hep televizyona Ramazan'da Eyvallah. Çıkıyorum diye.
Zaman zaman karşılaşıyoruz böyle. Evet.
Kendisi öyle bir latife yapıyordu. Tabii biz yılın her vakti takip ediyoruz sizi. Çalışmalarınızdan biliyoruz. Namazla Diriliş platformu 2005-2006 yıllarından itibaren 2006, herhalde evet. Kuruldu. Oralardan bahsedeceğiz. Biz genelde konuklarımızı böyle kendi ağzıyla bir tanımak istiyoruz. Hem de kendi anlatmak istediği, aktarmak istediği şeyleri, bizim de bilmediğimiz taraflarını bazen böyle dinlemiş oluyoruz. Sizden de istirham ederiz.
Evet, ben Deniz Ahmet Bulut. Çanakkale'li bir kardeşinizim. Köylü çocuğuyum. Babam, dedem daha gerisinde hep çobanlık yapmışlar. Çoban oldu, çobanım.
Peygamber mesleği.
Elhamdülillah. Ben de üniversiteye gelinceye kadar çobanlık yaptım. Anacığımın bir hayaliydi. Böyle eskiden tek kanal vardı malum. O da Perşembe, Cuma gecelerinde ve kandillerde İslami program yapar, Müslüman olur. Orada güzel program yapan hoca efendiler, işte Kur'an okuyan, dua edenleri görünce ümmi kadın elini açar dua ederdi. Ya Rabbi benim oğlumu da bunlar gibi hoca yap diye. İlkokulu bitirdikten sonra babam okula vermedi, okuyup da ne olacaksın dedi. 80 öncesi sıkıntılı bir dönem. Ama anacığım ısrarla oğlum okuyacak diye arzu ediyordu. Böyle çok gözyaşı dökerek efendim babama elçiler gönderdi oğlumuzu okutalım diye. Ve elhamdülillah anacığımın duaları galip oldu. Ve bir yıl bekletti babam. İmam Hatip'e başladık. Sonra ilahiyat. İstanbul ilk hedefimizdi. Allah ilk hedefimizle buluşturdu. Bir daha da gidemedik İstanbul'dan. Marmara İlahiyat mezunuyum. Daha sonra efendim resmi görev olmadı. Yani İmam Hatip'ten sonra bir teşebbüt miktarı İmam Hatip'lik yaptım 6 ay kadar. Ondan sonra 2006'da hacda namaz coşkusundan etkilenerek ülkemizdeki de namaza olan böyle duyarsızlık böyle yüreğimizi burkmuştu. Bu namazı ülkemize nasıl taşıyabiliriz diye böyle bir hayalle döndük. Allah hayalimizi gerçekleştirdi. Namaz için yazan çizen abilerimizle, hocalarımızla buluştuk. Ve o günden bugüne işte 2006'nın sonlarında namaz dilişe çağrı ilk çalışmamız yayınlanmıştı. Ondan sonra da Allah nasip etti. Şimdi 11. kitabımız elhamdülillah yayında. O ilk göz ağrımız olan namaz dirilişe çağrı benim acemilik çalışmam. Çok da zorlanmıştım. Böyle cümleler zihnimde dolaşıyor ama bir türlü kaleme dökülemiyor filan. Hamdolsun. Ve şu anda 255. baskıyı o geride bıraktı. Birçok kardeşimin namazla buluşmasına sebep oldu. Namazla bizim bazen adımız oldu, bazen soyadımız. Abdurrahman Dilifak abi telefonumu numarayı kaydederken Namaz Ahmet diye kaydetmiş. Adım Namaz, soyadım Ahmet. Mehmet Paks Hoca da Moral FM'den, o da soyadımı Namaz olarak kaydetmiş. Ahmet Namaz diye. Bazen böyle küçük çocuklar falan görünce dürtüyor annesi. Anne bak bak diyor, Namaz Hocası gidiyor falan. Elhamdülillah böyle namazda anılan bir kardeşiniz olmak. İnşallah Rabbimden niyazım odur ki. Bir kardeşimizin öyküsünü okumuştum. Erzurumlu Bünyamin'in havalimanında polis memuru olarak görev yapıyor. Bir yıl kadar olmuş orada görev yapmaya başlayalı. Bir gün görev değişiminde görev mahalline gelmeyince arkadaşları merak etmişler. Nerede bu bizim Bünyamin filan? İşte lavaboya bakıyorlar, sağa sola bakıyorlar. Sonunda ya bu namaz da kılardı. Acaba mescitte olmasın? Bakıyorlar ki gerçekten umdukları gibi mescitte ama secde halinde. Uzunca süre secdeden kalkmayınca merak etmişler. Acaba uyuyam kaldı filan? Bir dokunuyorlar ki tık devrilivermiş. Secdedeyken Rabbine en yakın olduğu yerde Subhane Rabbiyel Ala derken Rabbine yürümüş. Tabii anası için, eşi için evlenildi birkaç ay olmuş. Sevdikleri için zor bir imtihan ama bu haberi okuyunca internette o kadar imrendim ve gıptettim ki ya Rabbi ne büyük bir devlettir. Acaba bu kuluna da böyle ya namaz anlatırken ya da secdedeyken eğer şehadet nasip olmayacaksa secdedeyken sana kavuşmayı nasip eder misin filan diye böyle iç geçirmiştim. Sonra Bünyamin'in haberin devamında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Şehadet'te bulunuyor. Bünyamin polis olmaya karar verince eş dost akraba demiş ya senden polis mi olur? Karıncayı bile incitmezsin sen. Polis toplumu problemli insanlarıyla uğraşacak. Sen bunu yapamazsın. Bünyamin'in verdiği cevap, ben Rabbimi çok seviyorum. O beni mahcup etmez. Bünyamin Rabbini çok seviyordu. Rabbi de onu en sevdiği yerde huzuruna aldı diye şahitlik ediyor. Şimdi hani nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz buyuruyor ya Efendimiz. İnşallah bu kardeşinizin de en büyük hayali namazını kılamayanları namazda buluşturmak mütevazi de bir hedef koydum kendime. Hı. 1 milyon kardeşim ya Rabbi hiç değilse bu aciz kulunun eliyle namazda buluştur diye dua ediyorum. Son noktayı da böyle bir namazdayken eğer ödül olarak verirsen bana ya Rabbi istiyorum ondan istiyorum.
Aslında yani. O dualar da bize de örnek oluyor. Yani bize de yol göstermiş oluyorsunuz. Bizim de dualarımızda yer alması gereken dualar yani aslında.
İnşallah.
Ve dediğiniz gibi aslında ismini koymak gerekiyor değil mi? Yani o mesela abimiz ne güzel söylemiş. Yani ben şehit olmak istiyorum. Allah da bana yardımcı olur demiş.
Eyvallah.
Yani Rabbim yardım et demiş.
Eyvallah.
Devamlı bunu istemiş. Bir şeyin böyle ismini koyup onun üzerine dua edip
Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Ayakkabınızın bağcığını bile yitirseniz Rabbinizden isteyin. Bizim o yönümüz biraz zayıf. Hani ben Yusuf kardeşim derdim olunca anlatıyorum. Yusuf kardeşim anlatıncaya kadar Rabbim anlatsam dert ortağım o. Yani çare üretecek olandı ama biz birbirimize dertlendiğimiz kadar Rabbimize dertlenemiyoruz. Evet. Yani böyle bir
aslında
eksiğimiz var.
Buradan girip duayla ilgili böyle biraz konuşabiliriz. Çünkü biz dua ederken genelde Allah'ım işte mesela namazdan sonra genellikle tesbihata çok kalmadan hani bir açıp Allah'ım dualarımı kabul et. Amin. Hani kalbinden geçenleri sen gördün sanki. Evet. Böyle bir dile getirmeme alışkanlığımız maalesef
dua bilincimiz eksik. Hı-hı. Yani o konuda maalesef Türkiye'li Müslümanlar olarak çok böyle canımız yanınca amansız bir derde düşünce ya da sınav akşamları mesela sosyal medyadan genç kardeşlerim sınava girecekleri gece hocam ne olur dua edin hangi dua yapalım ki yarın sınavda güzel geçsin filan böyle zor anda. Halbuki siz genişlik anında Rabbinizi zikreder ve dua ederseniz efendim sıkıldığınız anda da Allah size efendim anar zikreder efendim ihtiyacınıza cevap verir buyuruyor. Bu yönümüz maalesef eksik kendi adıma öyle görüyorum yani. En samimi dualarımız en sıkıştığımız anlarda oluyor.
Evet yani dara düştüğümüzde genelde duaya sarılıyoruz. Halbuki geniş zamanlarımızda da dua
her anda gerekiyor. Efendimizin hayatına baktığımızda hayatının her karesinde dua var. Güne uyanırken elhamdülillahillezi ahyana ba'deme ematena ve ilehin nuşur diyor. Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun diyor. Yatarken duayla, yemek yerken duayla, güzel elbise, üzerine elbise giydiğinde, evden çıkarken, eve girerken, mescide girerken, mescitten çıkarken yani bir anını söyleyin ki dua. Şimdi bizde biraz rahmet böyle bolca yağsa kara kış geldi kapıya diyoruz. Halbuki Efendimiz böyle bir anda ya Rabbi bu bulutların taşıdıklarının şerrinden sana sığınırım diyor. Yeni bir hilali gördüğünde dua ediyor. Tuvalete giderken dua ediyor. Yani duasız bir an yok.
Yani bunun, dualı bir hayat.
Evet buna baktığımızda yani Allah'ı unutmadan yaşamayı dert edinmiş. Bize de bunu göstermiş. Yani kulun herhalde kullukta zirveye ulaşmasının noktası Allah'ı unutmadan yaşaması. Siz Allah'ı unutursanız Allah da sizi unutur diyor Haşr suresinde. Allah'ı unutmadığımızın işareti, unutmamamızın yolu da duadan geçiyor. Yani her anımız ibadet. Dua da efendim ibadetin özü ve iliğidir diyor. Dua deyince illa kalıplaşmış Kur'an ve sünnetteki dualar aklımıza geliyor. Elbette bunlar en güzelidir, en doğrusudur ama neye ihtiyacımız varsa o anda Efendimizin izince giderek bunları takip ettiğimizde o da en samimi oluyor. Mesela Hacca Umre'ye gittiğimizde beraber olduğumuz kardeşlerimiz hemen sorarlar, hocam hangi duaları yapalım? Ya Allah'tan iste, neye ihtiyacın var?
Ben nereden kalbinden geçenleri değil mi? Eyvallah.
Yani en ihtiyacını Allah'a arz et.
Evet, en samimi aslında dualar onlar. Yani bir böyle öbekleri tabii ki hani ezberleyeceğiz, güzel dualarımız olacak mutlaka, virtlerimiz, ama bir de böyle kalbimizden geçenleri böyle o anda bir sunacağız.
Dilekçeyi Allah'a sunacağız. Yani kimden istediğimizin farkında olacağız. Edebimizde Efendimizin öğrettiği işte besmeleyle, hamdeleyle, salveleyle girip ondan sonra da neye ihtiyacımız varsa bizi bizden daha iyi bilen Rabbimize, şimdi sizinle nasıl muhabbet ediyorsak Rabbimizle konuşacağız. Onu arz edeceğiz. O bizi istememizi seviyor. Hatta mümin kul istedikçe severmiş Allah. Yani biraz da böyle onun için geciktirirmiş. Kulunun sesini seviyor. Ama münkir bir kulu da istediğini hemen vermiş. Bir an önce uzaklaşsın diye. Müminin istemesini seviyor. Hatta buyuruyor ki bir hadis-i şerif, ben o çok heyecanlandırmıştı İlk okuduğumda. Kul ya Rabbi deyince Rabbimiz bekler diyor. Kul yine ya Rabbi der, yine bekler. Yine ya Rabbi deyince şahit olun ey meleklerim, bu kulumun isteğine icabet etmemekten haya ederim diyor. Böyle bir Rabbimiz var. Bize şah damarımızdan daha yakın. O yakınlığın farkında bir ömür sürebilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin.
Eyvallah, Allah razı olsun. Ve zaten namaz da bir dua aslında. Yani duamızı orada dile getiriyoruz. Eyvallah. Beş vakit duamız.
Salat yani kelime manasıyla da bir yönüyle duadır. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi başlı başına Yüce Rabbimizin öğrettiği muhteşem bir dua, duanın zirvesi. Efendim namazda son oturuşlarda oturduğu okuduğumuz efendim Rabbena duaları ayrıca bir güzellik. Efendimizin iki secde arasında, secdede, rükudan doğrulduğunda yine yaptığı böyle güzel dualar var. Namazda hani duaların böyle buluştuğu, zirveye ulaştığı yine bir başka güzel bir ibadet. Ama Yusuf kardeşim, enteresan bir durum ki elhamdülillah çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Müslüman bir ülkedeyiz. Muhteşem bir geçmişe sahibiz ama bu dedelerin torunları olarak bizler biraz mirasiyetiyiz. Maalesef Türkiye'deki Müslümanlar olarak namazsızlık hastalığı çok ciddi yayılmış. Yani %30'ları geçmiyor anket sonuçlarında namaz kılma oranları. Gençlere indiğimizde rakam biraz daha düşüyor. Yani %10'larda belki biraz daha aşağısında. Şimdi burada tabii bir grup hocamızdan 12 yıldır kafa yoruyoruz, ne yapabiliriz filan. Hamdolsun Allah o küçücük gayretleri büyüttü. Bugün çok güzel hizmetlere vesile ediyor ama bizim hala yüreğimiz yanıyor. Niye? Bugün eğer Türkiye'de 1000 kişi vefat ediyorsa bunların 700'ü namazsız gidiyor ahirete. Yani bu ne demek? Şimdi düşünün ki Allah muhafaza bir hastalıktan, bir salgınlıktan ya da bir doğal afetten dolayı işte 700 kişi hayatını kaybetse saatlerce ana haber bültenlerinin baş konusu olur. Canlı yayın araçlarıyla saatlerce orada canlı yayın yapılır filan. Ben de zaman zaman böyle soruyorum. Efendim bu felaketler, salgın hastalıklar mı daha önemli yoksa namazsızlık hastalığı mı? Efendim bir insan az önce saydığımız doğal afet ve de salgın hastalıklarla vefat etse, müminse, muvahhidse, efendim sabrederse haline cennetlik olur. Dünyanın meşakkatinde sıkıntısından kurtulur. Ama ya namazsızlık hastalığıyla giderse ebedi hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya mı?
Birinci soru.
Evet. Yani bundan dolayı işin bu farkında değiliz. Hiç siz bugüne kadar herhangi bir Diyanet İşleri Başkanımıza şöyle bir soru yönelten ana haber bültenlerinin spikerlerini gördünüz mü? Sayın hocam bugün de 700 kişi ahirete namazsız uğurladık. Ne olacak bu milletin geleceği? Ebedi hayatı yanıyor. Hocam teşkilat olarak sizin böyle bir çalışmanız var mı? Ya da il müftümüz Hasan Kamil hocama, ya hocam ne olacak bu efendim İstanbul'da yaşayan milyonlarca kardeşimiz namazını kılamıyor. Bu gençleri, bu efendim çocuklarımızı nasıl namazda buluşturacağız? İl müftülüğü olarak sizin böyle bir projeniz var mı diye kaç kişi gidip dertlendi hocamızda. Efendim niye bunlarla böyle dertlenmiş? İşin ciddiyetinin herhalde farkında olamadığımızı düşünüyorum. Yani bu bir ciddiyette olsak Allah'ın izniyle çok şeyler değişecek. Yani bir Müslüman niye namaz kılmaz? Hep bu soruyu soruyorum efendim birçok kardeşime ve enteresan cevaplar geliyor. Bana gelen cevaplar üç başlıkta topluyorum. Birincisi ve en temel problemimizin Rabbimizle aramızın açıldığını görüyorum. Yani Allah'la aramız açılmış. Yani imanımızda problem var. İkinci problemimiz namaz bilincimizde, şuurumuzda eksiklik var. Namazı yaşlılar, hacca umreye gidenler kılar diye biliniyor. Hatta bizim Facebook sayfasına da koymuşum. Bir çocuk da annesi video çekmiş. Ama anne diyor camiye dedeler gider ki diyor. Yani evet. Çocuğun bilincinde camiye dedeyle özdeşleşmiş. Üçüncüsü de şimdi 2-3 yıldır okullara gidiyorum. Oradaki gençlerden aldığım bilgi gerçekten namaz kılmayı bilmeyenler var kardeşim. Müslüman bir ülke ama yani işte okulda din kültürü ahlak bilgisi dersine giren arkadaşımız bu işte dertli değilse efendim camiye falan da gidemediyse nereden öğrenecek? Yani dolayısıyla en önemli bu üç problemimizin olduğunu görüyorum. Bunlara birkaç cümle eklemek gerekirse.
Bunları madde madde de konuşabiliriz aslında. Eyvallah. Birden başlayıp tekrar.
Eyvallah.
Yani şimdi çok önemli hakikaten çünkü biz de hani çevremize giriyoruz hani gençler. Ben de hani az çok öğrencilerimle gitar dersine gidiyorum. Hani bazen namaza iniyorum mesela. Hani onlardan böyle götürmeye çalışıyorum.
Eyvallah.
Yomatipli olanlar bazen hemen geliyorlar. Onlarda da böyle bir bazen okulda mesela anlatıyorlar anılarını. Hocam çoğumuz abdestsiz gidiyoruz diyor mesela namaza.
Maalesef.
Yani zorunlu olduğumuz için gidiyoruz.
İkinci madde, yani maddeye giriyor o şey. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'la aranızı merak ediyor musunuz? Sormuş. Evet ya Resulallah. Cevap, siz Allah'a ne kadar değer veriyorsunuz ona bakın diyor. Allah'a ne kadar değer verdiğimize kendi kendimize not verebiliriz. Nasıl? Çok şükür ezanın okunduğu bir memlekette yaşıyoruz. Ezanlar okunuyor, asumanı çınlatıyor ama ezanda iki cümle hani biraz dikkat etsek tüylerimizin diken diken olması gerekiyor. Hayye alassalâh. Hayye alel felah diye bir çağrı var. Namaza gelin de kurtulun diyor. Büyük bir davet. Bu daveti yapan kim? Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. Hadi gel kulum da kurtul diyor. Şimdi biz mazeret ediyoruz. Allah'ım gencim, Allah'ım işim var, sınavım var, hele bir evleneyim, hele şu işi yapayım filan geçiyor. Allah'la aramızın iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi sen beni davet ettin, Allah razı olsun. Söz verdim. Gelmeseydim bugün. Bugüne kadar hiçbir mazeret de bildirmeseydim ve telefonu da kapattım, telefonlarınızı açmıyorum. Benim hakkımdaki bütün hüsnü zanınız ne olurdu Yusuf kardeşim? Ne kadar hüsnü zan edersen et, kocaman bir soru işareti koyardın. Annemiz babamız çağırdığında gitmediğimizde bozuluyor. Yaşımız küçükse terlik, kumanda ne varsa yetişiyor imdada. Çok sevdiğimiz bir dostumuz aradığımızı açmadığında bozuluyoruz. Bir öğrenci kardeşim söylemişti, çok hoşuma giden bir cümle. Dünyaları verseler vermeyiz de bir gözümüzü, iki gözü bize verene a gözüm niye secde etmeyiz demişti. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu söyleriz de sayamayacağımız kadar nimetleri veren Allah yine bizim menfaatimize. Ey kulum hadi gel namaza, biz mazeret üretiyoruz, kendimizi aldatıyoruz. Onun için Peyami Safa'nın çok hoşuma giden güzel bir cümlesi var. Diyor ki insanın en kolay aldattığı budala kendisidir diyor. Yani kendimizi ikna etmiş. Kimimiz babamızın, dedemizin dindarlığıyla, alimliğiyle, kimimiz kalbimizin temizliğiyle, kimimiz yaptığımız hayır hasenatla kendimizi ikna ediyoruz. Ama örneğimiz yok bu manada. Öbür taraftan ikincisi namaz bilincimizde eksiklik var dedim ya. Bakın şöyle etrafınızdaki namaz kılan Müslümanları birçoğumuz namazı borç ödemek için kılıyoruz. Mesela mübarek Ramazan-ı Şerif'te duydukça da böyle iyice tüylerimi diken diken eden bir cümle. Hocam diyor işte Müslümanları mükellef sofralarında davet ediyor, vakıf, dernek, siyasi toplantılar falan. Hocam şu namazı çıkaralım aradan da ağız tadıyla bir yemek yiyelim diyor. Bak. Namazı çıkaracak aradan ağız tadıyla yemek yiyecekmiş. Be mübarek, be Müslüman, sen bu dünyaya yemek yemek için mi gönderildin? Allah'a kulluk etmek için mi gönderildin? Bilemediğimiz zaman böyle oluyor. Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Birçok yerde de anlatıyorum bu hatırayı. havalimanında siyah bir salonda namaz kılacağım. Tam yatsı vakti, yatsı namazı eve gelince geç oluyor. Biraz da yorgunluk oluyor. Dedim vaktine kılayım, uçak saatine de var. Tam mescidin kapısına vardım ki iki tane önemli bürokratımız da namaz kılmış çıkıyor. Türkiye'nin tanıdığı bildiği isimlerden birisi. Görünce hoşuma gitti. Seviniyorum bir Müslümanı efendim mescitte görünce. Yanlarına yaklaştım. Beyler Allah kabul etsin diyeceğim. Keşke duymasaydım o cümleyi. Bütün üstü zannım kapının eşiğinde kaldı. Demez mi yandaki beyefendiye? Oh, borcumuzu ödedik. Sırtımızdan yükü attık. Eve gidince rahat rahat yatacağız. Ana, borcumuzu ödedik cümlesini duyunca balyoz gibi indi başıma. Ben de bodozlama söze girdim. Nasıl olsa bunlar beni tanımaz, tanımsa da problem yok. Beyler, namaz bir borç mudur diye sordum. Önce bir irkildi, baktı karşısına kara sakallı, kara bir adam. Sen de ne ayaksın dercesine. Ya nedir? Sevgili peygamberimizin diliyle söylemek gerekirse namaz Allah ile sohbettir. Dedi ama bir kitaba bedel. Baktım söz dinleyecek yani, insaflı bir adam.
Belki acaba hani şöyle mi düşünüyorlar yani, veya düşünüyoruz bilmiyorum. Hani mesela yatsıyı erkenden kılınca böyle bir insanın içine huzur bulunuyor böyle.
O ayrı da borç ödeme neyin karşılığı gelir namaz? Bir cümle daha ekleyebilir miyim?
Tabii.
De bakalım dedi ama. Az önce hava sökü yelkenleri indirmiş. Koltuk bazen şımartıyor insan. Allah kimseyi koltukla imtihan etmesin. Tehlikeli yani. Koltuk yükseldikçe biraz gurur, kibir yokluyor yani. Sizin yemekten, içmekten ve cinsellikten aldığınız lezzeti ben namazdan alıyorum buyuruyor. Sevgili peygamberimiz deyince bak hele dedi, bu arkadaşta bir şeyler var. Hadi Allah yolunuza açık etsin, bu kadar yedi. Kimsin, neyin nesisin? Ya gerek yok yani, bu kadarı kafi. En aklı başında bildiğimiz büyüğümüzün, kardeşimizin, abimizin namaza bakışı, hani bu onu rencide etmek için değil, durumu fotoğrafı göstermek adına bunu söylüyorum. Allah'ım kızma, cehenneminde yak, bak namaz da kılıyorum. İki takla bir bakla, ya Rabbi gerisini sen sakla, fırt aradan çıkarıyoruz. Şöyle kebap yemeye giderken duyduğumuz heyecanı seccadenin üzerine giderken, mescide giderken duyamıyoruz. Evet. Niye Yusuf kardeşim?
Evet. Niye?
Çünkü namazın tadını keşfedemedik de onun için.
Yani bu mesela tadı nasıl keşfedeceğiz? Bununla ilgili biraz belki konuşabiliriz. Ama biraz araya bir müzik alalım isterseniz. Hakkı Adanmış Gençlik diyebiliriz.
Eyvallah.
Eseri dinleriz. Daha sonra Tuğrul'la beraber inşallah canlı eserler de seslendireceğiz. Allah'a Koşan Genç kitabını görünce benim de Hakkı Adanmış Gençlik eseri aklıma geldi.
Allah razı olsun.
İnşallah Hakkı Adanmış Gençlerden oluruz.
İnşallah.
Gençlik türküsüdür bu dillerimizde. Bir derdimiz var yanar yüreğimizde. Gönüllüyüz, gönüllü olmaya geldik. Gönlünüzde ebedi kalmaya geldik. Gönüllüyüz, gönüllü olmaya geldik. Bu derdimizde derman bulmaya geldik. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler.
Ölümsüzlüğüm sırrı özledim.
yıllar parlar gözlerimizde. Ölümsüzlüğün sırrı özlerimizde. Bir derdimiz var parlar gözlerimizde. Durmayın arkadaşlar, dünya bekliyor. Söyleyin arkadaşlar, hak ne diyor? Gidelim arkadaşlar, dünya bekliyor. Git gidemezsen yüzler gülmüyor. Haydi git, gitmeyince zulüm bitmiyor. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Genç gönüllüler, gönüllüler. Hep en öndeler, gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler, gönüllüler.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turlan Şen.
Sizlere merhabalar diliyoruz tekrardan. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ahmet Bulut hocamız bizlerle birlikte namazı konuşuyoruz. Konuşulacak belki siz zaten yıllardır seri, eyvallah, programlarla, kitaplarla.
Bir dokun bir nahişit.
Evet, birçok gencimize ulaştınız. Bu vesileyle biz de Erkam Radyo stüdyolarından buradan tüm dinleyenlerimize seslenmiş oluyoruz. Bir kez daha hem kendi nefsimizi hem de dinleyenlerimizi hatırlatmış oluyoruz. Namazımızdan bahsettik. Namazımızı nasıl bir görevden ziyade bir tad alma şekline çevirebiliriz? Yani
müsaade ederseniz üçüncü maddeyi de birkaç cümleyle dokunayım. Bir bütünlük olsun. Hani niye namaz kılmaz Müslüman diye, bunu bir ulusal yayında da sokak röportajı yaptırmıştım arkadaşlara programa gitmeden önce. Böyle çok absürt şeyler çıktı. Okullarda gittiğim her programda bunu sorarım gençten. Önce onlardan geri dönütler alır, ondan sonra söze girerim. Üçüncüsü de gerçekten namaz kılmayı bilmeyen kardeşlerimiz var. Anadolu'da önemli bir fen lisesinde konferans bitti. Bir grup öğrenci arkadaş yaklaştı. Vallahi hocam dedi, ben kendimi ateist zannediyordum. Meğer ben de dindarmış. Allah Allah. Nasıl fark ettin yavrum? Hocam diyor, sizi dinlerken diyor içim kıpır kıpır etti diyor. Başlayacağım ama nereden başlayacağım? Ben abdest almayı, namaz kılmayı bilmem ki. Şimdi kime faturayı keselim Yusuf kardeşim? Yani o güne gelinceye kadar dersine giren din kültür ahlak bilgisi hocasına mı kızayım? Efendim okul müdürüne mi sitem edeyim? Anasına babasına mı sitem edeyim? Konya'da tanıdığım Bayram Biçer diye bir Selçuklu'da İmam Hatip Ortaokulu müdürü abimiz var. O da böyle bir hatıra yaşamış da, Ahmet kardeşim diyor, ben her yazılıda hangi derse girersem gireyim iki şeye mutlaka sorarım diyor. Bir, sabah namazını kıldın mı? Sabah namazı nasıl kılınır, bunu sorarım dersimde. Yazanın favori sorusudur bu diyor. İki, gusül abdesti nasıl alınır, hangi hallerde alınır? Bunları diyor benim favori sorularımdır. Bunları bilmeyen öğrenci geçemez sınıfı diyor. Niye? Daha önce bir bununla ilgili sıkıntı yaşamış. Şimdi okulumuzdaki öğrenci, hocam ben kendimi ateist zannediyordum diyor. İyi halt etmişsin dedim. Ama ben de dindarmış. Nereden anladın? Sizi dinleyince içim kıpır kıpır etti diyor. Yani içinde imanı var ama belki din adına bir yerden yedi darbeden dolayı ateistliği, yani ona karşı bir sığınma olarak görmüş. Ama biraz böyle dokununca, üfleyince efendim yüreğindeki iman harekete geçiyor. Sonra birçok piyasada, bir gün Abdurrahman Dilipek abi anlattı. İstişareye davet etmişti de, vallahi kardeşler güzel iş yapıyorsunuz dedi. Hocam iyi iş yaptığımızı farkındayız da, fakat size bu sözü söyleten nedir? Herhalde bir tecrübeye dayanıyor. Evet dedi. Üniversitede öğretim üyesi. Profesör olmuş. Cenazesi var, bir cenazeye gidecek. Cenazede nasıl namaz kılınır, abdest alınır bilmiyor. Mahalledeki hocamıza soramadım diyor, karizma çizilecek. Ben çünkü bugüne kadar hiç gitmedim. Efendim siz bizim dilimizden anlarsınız, lütfen bana yardımcı olabilir misin diyor. Yani garip bir ülkeyiz. Yani çok çok güzelliklerimiz var ama adam üniversitede işte ulaşabileceği en üst noktaya ulaşmış, abdest almayı, namaz kılmayı bilmiyor. Okullarımızda maalesef var. Şimdi bu tecrübeleri dinledikten sonra böyle yurt içinde, yurt dışında katıldığım programlarda beni havalimanından almaya gelenlere benim de favori sorularım. Çaktırmadan tanıştıktan sonra sorarım yani gençlere hangi hallerde gusül abdesti almamız gerekiyor. Hani bilmiyorsak öğrenelim filan. Ve sonra çıkıyor meydana, paylaşıyorum. Yani ayıp değil. Şeriatın ayıbı yok, öğreneceğiz. Ama efendim gündem edemeyişimiz maalesef en büyük sıkıntımız. Bugün işte İmam Hatip okullarımızda da gidiyoruz. Yani oralarda da. Yani suç çocuklarda değil. Ankara'da önemli bir İmam Hatip Lisesi'ndeyim. 600 tane öğrenciyle sabah buluşturdular. Güzel bir atmosfer. Salonları, ses düzeni falan da güzel. Hep çocuklara fatura yazılıyor ya. Çocuklar niye namaz kılmıyor diye. İmam Hatip okullarını bir rehabilitasyon merkezi gibi görüyor. A kapısından girecek, B kapısından çıkacak. Dırt, namaz kılar hale gelecek çocuk ama sen vazifeni yaptın mı ona kadar? Çocuklar dedim, bugün İmam Hatipli bir abiniz olarak sizin avukatlığınız yapacağım, bir şey merak ediyorum. Bu sabah kimleri annesi ya da babası namaza kaldırdı? Şöyle bir parmak kaldırsın göreyim dedim. Gözde bir okul Ankara'da 600 çocuk. Yusuf kardeşim, 600 öğrenciden 25 tane parmak saydım teker teker. Yüzde kaça tekabül ediyor? Rakam ortada. Şimdi bir, sağdan yaklaşabiliriz. Diyebilir ki dinleyicilerimiz, hocam yani burası İmam Hatip okulu, annesi babası bu konuda hassastır. Dolayısıyla efendim çocukların kaldırılmaya ihtiyacı yoktur. Zaten kendileri kalkıyordur. Ama böyle olmadığını bizzat sahadayım biliyorum. Soldan yaklaştığımızda bir, anne babaların böyle bir gündemi yok. İki, öğretmenlerinin de birçoğu namaz kılmıyor. Toplumun da %70'i namaz kılmıyor. Bu çocuklara vahim mi gelecek? Hemen okulun çatısı altına girince namaz kılar hale gelsin. Bugün annelere babalara çocukları namazı nasıl sevdirelim diye bir kitap çalışması yapmıştım. Onunla ilgili sunumlarda soruyorum. Bu sabah kimler sabah namazına kalktı? Bir parmak kaldırsın. Kafalar eğiliyor. Peki çocuğunuzun herhangi bir sınavını, sınav döneminde özellikle soruyorum. Kaç kişi, hatta milli eğitim müdürlerimize soruyorum. Hocam sınava yetişemeyip de sınavı kaçıran kaç tane Allah'ın kulu var? Bazen bir iki tane çıkıyor ya, çıkmıyor. Niye? Hocam zaten saat, birkaç tane saat kuruyoruz. Saati kurmaya da gerek yok. Saatten önce biz uyanıyoruz. Niye? Çocuğumuzun hayatını etkileyecek bir yılına mal olacak diye anne baba efendim ciddiye alıyor, kalkıyor. Peki sorarım size sevgili sabah kardeşlerim. Namazı. KSS sınavına hazırlanıyor musunuz? Deyince çocuklar hemen atlıyor. Hocam dil sürçmesi oldu herhalde. O KPSS olacak. KSS değil. Yok yok. Yani cahil bir adam değilim. Hamdolsun kapı gibi diplomam var. Marmara'dan. KPSS ile KSS'yi ayıracak bilinçteyim hamdolsun. Dilimde sürçmedi filan. Hocam nedir o? Şimdi çocuklar başlıyor sormaya filan. Hiç, ama hepiniz gireceksiniz diyorum. İyice işkilleniyorlar filan. Nedir hocam bu? Bak %100 çıkacak. FETÖ'den filan çarpma çırpma değil. Kesin 50 puanlık çıkacak. Baraj sorusunu size kopya vereceğim diyorum. Çocuklar iyice, herkes gözler açılıyor filan. Hocam nedir, hele söyle. Önce çıkacak soruyu söyleyeyim. Sonra da sınavın adını açıklayayım. 50 puanlık baraj sorusu, namazını kıldın mı? Hocam anladık galiba. Kabirde seçme sınavı mı? Onu biraz daha genelleyelim. Kıyamette seçme sınavı. Hocam nereden çıkardın bunu? Atmak yok. KSS bizim yakıştırmamız ama hadis-i şerife ekleme yaptım ki gençlerin zihninde iyice kalsın diye. Ahirette imandan sonra ilk sorulacak sorunun namaz olduğunu, namazdan baraja geçenin işinin kolay olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber ediyor. Ben de hani hayatımız hep şeylere takılı olduğu için KSS deyince iyice zihinlere çakılıyor, böyle çıkmıyor. Şimdi dünyadaki küçücük bir sınav için bir yılımıza efendim mal olacak diye bu kadar gayret gösteriyoruz ama ebedi hayatımız için ciddi bir sınava duyarsız oluyoruz. Biz anne babalarda problem. Çünkü Allah çocukları bize tertemiz hediye etti. Kirleten biziz öncelikle. Çocuklarımızı seccademizin varisi kılmak en büyük idealimiz ve hedefimiz olması gerekiyordu. Ama dünyadaki küçücük bir diplomayı önemsediğimiz kadar efendim cenneti ve ahireti önemsemediğimizden dolayı, inanıyormuş gibi yaptığımızdan dolayı, nasıl olsa la ilahe illallah dedi ki cenneti garanti gibi gördüğümüzden dolayı işi ciddiye almıyoruz. Halbuki Efendimiz aleyhissalatü vesselam biricik ciğer faresini, aman ha kızım Fatıma sakın ha babanın peygamberliği seni aldatmasın diye tir tir titredi. Peygamberin kızına vermediğini biz bir cemaate intisap etmekle, efendim bir mezhebe mensup olmakla cenneti garanti sayıyoruz. Yok böyle bir şey.
Yani cumaya gitmekle mesela. Ya. Yani öyle düşünenler de var.
Tabii ya. Evet. Halbuki Müddessir suresini de unutuyoruz. Bütün her şeyimiz dört başı mamur olsa, efendim birçok infaklar yapsak, birçok insanın elinden tutsak ama bir kusurumuz olsa, namazını kılmasak, bizi bekleyen akıbeti ki efendim imanımızı böyle zangır zangır sallayacak bir şey, Müddessir suresi 40 ve devamındaki ayet izah ediyor ama maalesef o ayeti de bilmiyoruz. Tabii bu ayetin dozajı biraz ağır olduğu için ağır gelebilir. Kardeşlere diyorum ki gel bunu bir hatırayla pekiştirelim, son ayeti söyleyeyim. Ben Deniz Çanakkale'liyim. Eşim Karadeniz'de, hanımın teyzesinin şu anda kız isteyeceğiz. Kızın babasıyla da hac ettik. Hacı Mahmut Efendi'nin talebelerinden, aramızda yaylıca görüşüyoruz. Delikanlı da kızımızı görmüş, beğenmiş. Bugünün tabiriyle elektrik almış. Hacıyı da aracıkılarsak Allah'ın izniyle bu işi bitiririz diye hüsnü zan etmişler. Rica ettiler. Randevu aldık. Kız istemeye gittik ama Yusuf kardeş, ben de hayatta ilk defa kız isteyeceğim. Ne zor işmiş. Tabii hazırlıklara bakılırsa bizim iş kesin olacak. Yemekler, tatlılar, tuzlular, bakım on numara. Çaylar gidiyor, kahveler geliyor, her şey yolunda. Ama millet gözümün içine bakıyor. Hoca uzatma, lakırtı, asıl meseleye gel. Türkiye'nin işini bitirdik, dünyanın problemlerine çare ürettik ama bizim mesele duruyor ortada. Sonunda bakladım, baktım olacak gibi de iş başa düştü. Allah'ın emri peygamberin kavlince diye girdim ama rapçiler gibi ne söyledim kendim bile anlayamadan bir çırpıda derdimi anlattım. Fakat kızın babası gün görmüş, aksakallı nur yüzlü bir abimiz. Ahmet kardeşim dedi, bu kadar işin gücün arasında sen zaman ayırıp geldin ya, ben öyle işi yokuşa sürmeyeceğim. Bir şey isteyeceğim senden. Buna makul cevap alırsam kızı verdim gitti. Ana, verdim gitti deyince delikanlı da yanımda, baktım bizim iş hocalık herhalde burada işe yaradı. Oh, elhamdülillah derin bir nefes aldım ama ne soracağını ben de bilmiyorum, delikanlı da bilmiyor. Bilsek dersimize çalışır da giderdik ama ben piyasadaki hani sorulacak şeylerden birini murad ederek onları da karşılayacak imkanları var, gayet rahat, nasıl olsa cepten de çıkmayacak, hatırımız da var, biraz pazarlık ederiz diye düşünüyorum. Buyur Yaman amca, ne istiyorsun? Yaman amca dedi ki, Ahmet kardeşim, bu delikanlının 5 vakit namazına kefil misin? Hiç de çalışmadığımız yerden çıktı soru. Ne yapacağız? Hani şahitlik edecek kadar delikanlıyla bir şeyim yok, diyaloğum yok. Birkaç dost meclisinde görmüşüm. Yalan söyleyemem. Yalan şahitlik asla yakışmaz Müslümana. Hemen döndüm delikanlıya. Dedim, kardeş 5 vakit daran nasıl? Terleme sırası bu zafa bizim delikanlıya geçti. Kızardı, bozardı, boncuk boncuk terler dökülüyor. Fakat Karadeniz insanı zeki. Anında çözüm üretti. Bak hocam dedi, cumaları hiç kaçırmıyorum. Aferin sana. Cumadan gelseydi soru barajı geçmiştik ama Yaman amca 5 vakti sordu kardeşim. Allah cumanı kabul etsin. Sen şu 5 vakitten haber ver, işi bitirelim. Yer yarılsa yerin dibine girecek ama soru buradan geldi. Böyle biraz daha terledi ama kızardı, bozardı. Şimdi o terlerken ben de Rabbimizle kavuşacağımız günü tasavvur ediyorum. Dünyadayken bu kadar terliyoruz. Acaba Rabbimizle kavuştuğumuz o günde halimiz nice olur? Delikanlı, bak hocam dedi, sizi kandırsa Allah görüyor, biliyor, işitiyor. Hocam bir gün kılsam iki gün kılamıyorum. Şöyle böyle dedi. Şöyle böyle deyince kefilim desem kabak benim başıma patlayacak Yaman amca. Aha delikanlı, aha da sen, ben aradan çekiliyorum. Yaman amca birden ciddileşti. Ahmet kardeşim, Allah ile arası şöyle böyle olana ciğerparemi emanet edemem dedi. Şok.
Beklenmedik son.
Ne ev dedi, ne araba dedi, ne maaşını sordu, ne sigortasını sordu, ne gelin kaynana birlikte mi oturacak? Hiçbiri Allah'la arası şöyle böyle olana ciğerparemi emanet edemem dedi. Müsaade isteyip ayrıldık. Evdekiler kesin gözüyle bakıyor ya. Hocam ne oldu? Ne zaman söz keseceğiz, yüzük takacağız, barajı geçemedik bacım. Ne istedi sayıyor. Hiçbiri. Ya meraklandırma hocam. Ne istediler de olmadı. 5 vakit. Ne? Bunun için mi? Benim kardeşimin küçücük bir kusur var, namazını kılmıyor. Bak. Ya Rabbi, namaz kılmamak küçücük bir kusur mu? Müddessir suresi. Ya hocam çıkar şu ağzından baklayı da sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Ne var şu Müddessir'de? İşte şimdi geliyor. Rabbimiz cennettekilerle cehennemdekileri konuşturuyor da cennettekiler cehennemdekilere soruyor. Estağfirullah. Meselekeküm fi sakar. Sizi bu sakar ateşine sokan nedir? Kalu lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ama hocam başlıyor mazeret.
Aslında açıklamış.
Eyvallah.
Evet, eyvallah.
İlk cümle bu. Onun için Yusuf kardeşim, her şeyimiz çok güzel olsa da bir kusurumuz namazsızlık olsa, Allah muhafaza, bizi bekleyen hakikat, gerçek. Evet. Bu dost düşündürür, doğruyu söyler. Hı-hı. Hakkı hakça söylememiz gerekiyor.
İlk gündemimizi almamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve namazlarımızı da kalitelileştirmeye ve aşkını, evet, şevkini, lezzetini arttırmaya çalışmamız gerekiyor.
Birinci adımı namazla buluşmaktır. Hı-hı. İkinci adımı tadil erkanı, huşuyu keşfetmektir. Üçüncü adımı namazın, hı-hı, bizi ihya etmesi, inşa etmesi, arındırmasıdır. Dördüncü adımı çoluğumuzu çocuğumuzu namazla buluşturmak diye devam edebiliriz.
Bu adımları bir konuşalım aslında geniş geniş. Eyvallah. Şevkimizi nasıl arttırabiliriz? Evet. Namazın kalitesini nasıl arttırabiliriz? Zaman zaman, çünkü herkes farklı şeyler yaşıyor. Evet. Namazla nasıl kendimizi mutlu edebiliriz? Bundan bahsedelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programındayız ama ondan önce hani seher dedik, namaz dedik. Seherlerde deryaya dalsam, nur cemalini ben de görsem, Allah de kalbim Allah diye bir ilahimiz var.
Allah diyelim inşallah.
Turulan Şen'le beraber seslendirelim inşallah.
Seherde deryaya dalsam, elini elime alsam, seherde deryaya dalsam, elimi elime alsam, nur cemalini görsem, Allah de kalbim Allah de, nur cemalini görsem, Allah de kalbim Allah. Seherlerde kalkmaz mısın, nur çırağın yakmaz mısın? Seherlerde kalkmaz mısın, nur çırağın yakmaz mısın? Sen Mevla'dan korkmaz mısın, Allah de kalbim Allah de. Sen Mevla'dan korkmaz mısın, Allah de kalbim Allah de. Seherde açılır cennet, aleme saçılır rahmet. Seherde açılır cennet, aleme saçılır rahmet. Kıl şefaat ya Muhammed, Allah de kalbim Allah de. Kıl şefaat ya Muhammed, Allah de kalbim Allah de. Thank you.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir ilahiyle sizlere seslenmiş olduk. Ahmet Bulut hocamız bizlerle birlikte namazı konuşuyoruz. Seherlere gittik geldik.
Eyvallah.
Tuğrul Anşer'in de bir seherle ilgili bir eseri var. Belki onu da ilerleyen dakikalarda dinleriz. İnşallah. Albümden de dinleyebiliriz. Sonlara doğru.
Mutlu oluruz inşallah.
Hocam namazdan evet. Girdik, namazdan çıkıyoruz. Her zaman gündemimiz namaz zaten. Bundan ayırmamız lazım kalbimizi. Hocam, namazdan en son işte aşkını, şevkini anlatacağımız noktaya evet. Gelmiştik. Buyur Tuğrul.
Şimdi mevzunun özüne dönmek gerekiyor herhalde. Çocuklarımızdan bahsettik. Çocuklarımıza biz bunu alışkanlık haline getirtemiyoruz. Yani bunu anlatamıyoruz. Bununla ilgili belki bize birkaç tavsiye vermek ister misiniz? Hem dinleyenlerimize hem bizlere.
Her ikinizin sorduğu soru da birer kitap.
Ben bunu kitaplarımda yazdım diye aslında evet. Bir şey vardır ya.
İşin doğrusu öyle. Evet. Sizin Tuğrul kardeşin sorunuzu çocuklara namazı nasıl sevdirelim de paylaşmıştım. Yusuf kardeşimkine cennete götüren namaz ismiyle bir kitap haline getirdim. Çünkü adımız namaz hocasına çıktı madem. Bunun hakkını verelim. Tabii kendimiz için de öncelikle ihtiyacımız var. Yani biz de maalesef hani ayet-i kerimeyi unutuyoruz bazen. Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diyor Rabbimiz. Belki de Türkiye'deki Müslümanlar olarak, İslamcılar olarak, aydınlar olarak işlerimizindeki bereketsizliğimizin temelinde sözümüz de özümüzün, amelimiz de sözümüzün birbirine uyuşmadığını görüyoruz. Sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum hazaratı ne söyledilerse ya da öncelikle ne dinledilerse Resulullah Efendimiz sen önce yaşamışlar. Ondan sonra yaşadıklarını paylaşmışlar. Bunun için de tesir etmiş. Biz de maalesef mangalda kül bırakmayanlar amele gelince yamuluyoruz. Şimdi ben namazı anlatıyorsam, işte ne yapıyorsam önce bunu kendim yaşamam lazım. Hiç şimdi tatmadığınız bir şeyi pazarlayabilir misiniz? Yaşarsanız, hissederseniz onu ancak anlatabilirsiniz. Bu konuda eksikliğimiz var. Şimdi sizinkinden başlayalım. Eğer çocuklarımıza namazı anlatacaksak, böyle bir derdimiz varsa, önce benim hayatımın merkezinde namaz olması gerekiyor. Hayatımı namaza göre programlamam gerekiyor. Seyahatlerimi namaza göre programlamam gerekiyor. Ya da misafirliğe gittiğimde, misafir bize geldiğinde, hayatımızın merkezinde namaz ve cemaatle kılabiliyorsak, çok söze hacet yok. Zaten yaşayarak, hani çocuklara yemek ye filan demeye ihtiyacını hissetmiyoruz. Niye? Acıkınca yiyor. Yani hayatın bir parçası olarak bunu görüyor ve böyle öğreniyor. Hani evde böyle bir durumu varsa çocuklara çok söz söylemeye gerek yok. Ergenlik dönemine gelmeden Efendimizin tavsiyesi var. Çocuklarınız 7 yaşına geldi, namaz emredin diyor. 7 yaşı bu manada önemli. 7 yaşına geldiğinde taharete, abdesti, namazın kaç vakit, kaç rekat aldığını öğreteceğiz. Efendim tecrübe etmeye başlayacağız. 7, 8, 9, 10, 4 yıllık bir egzersiz alıştırma dönemimiz olacak. Burada da namazı kıldırmayı değil, maalesef Türkiye'de en büyük hatalarımızdan başında bu geliyor. Namaz kıldırmayı hedefliyoruz. Namaz kıldırmayı değil, sevdirmeyi hedeflemeliyiz. Severse iki eli kanda da olsa kılar ama oğlum namaz kıl. Tamam da babacığım niye kılacağım? Çocuk soruyor. Çocukların en çok hoşuma giden noktası o. Niye? Niçin sorusuna cevap verdiğinizde Allah'ın izniyle ona tutunuyor ama biz bu konuda sadece yapılacak edilecek emir veriyoruz da hikmetini açıklamıyoruz. Rabbimiz de kitabımızda Hazreti İbrahim örneğini veriyor bize. Efendim ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun, gösterir misin diyor. İnanmıyor musun ya İbrahim? İnanıyorum ya Rabbi de şu kalbim itminana kavuşsun istiyorum. Bunu istiyor. Şimdi çocuklar için Allah bize o örneği boşa vermedi. Kalbin itminanı için hikmet boyutunu izah etmemiz gerekiyor. Niçin sorusuna cevap verecek makul cevaplar üretmemiz gerekiyor. Yaşına seviyesine göre. Mesela Tosya'dan 11 yaşında Enes yazmış Facebook'tan. Ahmet amca diyor, ablam sizin konferansınızı dinlemiş. Konferansın sonra da kitap almış. Bizim de o çocukların namazı nasıl sevdirelim iki bölümde. Bir bölüm anne babalara hitap ediyor. İkinci bölüm çocuklara hitap ediyor. Bizimle ilgili bölüm okurken namaz kılan peygamberimize benzermiş başlığı dikkatimi çekti. Altını okumaya başladım. Sonunda cumadan cumaya namaz kılarken ben de peygamberimize benzemek için 5 vakitçi oldum diyor. Bak oradan yakalanmış. Mersin Erdemli'deydi yanlış hatırlamıyorsam, bir çocuk geldi konferanstan sonra. Ahmet amca dedi, ben namazı nasıl sevdim biliyor musun dedi. Nereden bileyim yavrum, ilk defa görüşüyoruz. Annem bir gün, annesi ya da anneannesi anlatırken, bak yavrum demiş, namaz kılanları Allah cennetine koymaya söz veriyor. Cennette de yok yok yavrum demiş. Ahmet amca diyor, benim de bütün hayalim Ferrari'ye sahip olmak. Anneanne ya da anne neyse, cennette Ferrari de var mı olmaz mı yavrum demiş. Allah istediğimiz her şeyi verecek orada. Hem de en son modeli deyince, ben diyor başladım diyor Ferrari'ye kavuşmanın hayaliyle namaza. Ama annesi de yalan söylemiyor. Bu nereden buna söylüyor? Efendimiz döneminde. Efendimiz hani cennette her şey var deyince, ya Resulallah kırmızı renkli develer de var mı diye. O dönemin işte en Ferrari'si o. Olmaz mı diyor Efendimiz, cevap veriyor. Ben de oraya sığınarak diyor bu cevap verdim çocuğa. Yalan söyleyemeyiz çünkü çocuk bile olsa. Çocuk oradan başlamış. Niçin sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili ben birçok kardeşimde gördüm, özellikle gençlerde. Bizim ilk çalışma namaz dirilişe çağrı. Üzerine de bir kardeşim cümlesini sonradan son baskılara not koydum. Namaza başlatan kırmızı kitap diye. Birçok arkadaşım o kitapta niçin sorusuna cevap aramıştım. Örneklerle de biraz daha canlı hale getirmiştim. Okuyup da namaza başlayan yüzlerce böyle güzel örnek var. O niçin sorusu. Konferanslarda da buna dikkat ediyorum. Hani okullara gittiğimde, seminerlerde niçin sorusuna cevap verdiğinizde, hani çok iyice böyle katılaşmadıysa kalbi, Allah'ın izniyle oradan başlıyor. En önemli nokta o. Bir de bizde son dönemlerde işte batıdan esen bir rüzgarla ergenlik dönemine gelince hocam diyor kendi tercihini bulur diyor. Mesela tesettürde böyle, namazda böyle, birçok İslami evet, hassasiyet.
Biz bırakalım mesela, kendi düşünsün, evet, bulsun diye bir
buna
anlayış
da var. Kesinlikle katılmıyorum. Biz Resulullah'tan daha şefkatli ve merhametli değiliz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel yaptı buyuruyor. O terbiyeyi en güzel yapılan, en güzel örneğimiz, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namaz emredin, 10 yaşına kadar bu işi bitirin diye bize örneklik gösteriyor. Ve şimdi biz Resulullah'tan daha iyi biliyormuş gibi 5 yaşında, 3 yaşında çocuğu kreşe göndeririz. İyi bir eğitim alsın diye. Ama namaz eğitimine 7 yaşında başlayın buyuran Resulullah Efendimiz'den haşa haşa, daha merhametli davranır da orada uykusunu bahane ederiz, derslerini bahane ederiz, mevsimini geçiriyor. Sonra da ergenlik dönemine gelince nefis ve şeytan işbirliği yapıyor, saçı başı yolduruyor. Nice böyle dostlar biliyorum, İslamcı geçinen Müslüman, işte camiada güzel hizmetler yapan, sırf bu Efendimizin mevsimine uymadıklarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tesettürde de aynı şekilde. Mesela ben kız kardeşlerimizin, evladımızın 7 yaşında nasıl namaza başlatıyorsak 7 yaşında namazla beraber tabii başını örtecek, yavaş yavaş ona da başlayacak. 10 yaşına geldiğinde yatağını ayırın buyuruyor sevgili peygamberimiz. İki kardeşi bile aynı yatakta yatırmıyor. O zaman işte o arada başörtüsü, tesettür bilinci de oluşması gerekiyor. Ergenliğe kavuşmadan o tesettürü de öğrenecek, alışacak ki ergenlikten sonra böyle bir çatışmada şeytana ve dostlarına karşı mücadelede başarılı olabilsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla yine çocuklarımıza bu manada güzel örneklerle tanıştırmamız lazım vesaire vesaire. Birkaç cümlede Yusuf kardeşimkine söyleyeyim. Namazda huşu için bir kere gönlü namazda kulağı ezanda bir ömür sürmemiz gerekiyor. Namazda gönlü olmayan ezanda kulağı olmaz Yusuf kardeşim. Ve namazda gönlü olanın da abdestsiz hayatı olmaz. Abdestli yaşamayı prensip edinir. Ezan okununca da efendim hemen camide cemaatle kılmayı gayret eder ki en kıymetli namaz asıl olması gereken budur. Ve yediklerine, içtiklerine ve gözünden gördüklerine, kulağından dinlediklerine dikkat eder. En önemli iki noktadır. Efendim bir haramdan bir lokmayla beslenince ne namaz kılacak takatimiz olur. Kılsak da efendim namazdan tat alamayız. Niye? Yediğimiz içtiğimiz haram. Ellerini açmış bir de ya Rabbi diyor. Allah kabul eder mi diyor Resulullah. Gözümüzden gönlümüze akanlar var. bugünün nesli olarak efendim bu konuda imtihanımız ağır. Akılsız telefonlar başımızın belası olabilir. Niye? Çünkü en masum bir sitede bile dokunuyorsun, tık karşına efendim şeytanın bir tuzağı gelebiliyor. Şeytanın odasına girdiğin anda hapı yuttun, şapı oturdun. Niye? Efendim Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki namahreme her bir bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur, kalbine saplanır. Kalbine saplandığı zaman namazda bile gözünün önüne gelir. Allah muhafaza, tat alamazsın. Bir öğrencinin hatırasını zikrettiği bir okuldaki öğretmen arkadaşlardan, okulda diyor telefonları, cep telefonlarını topluyoruz. Efendim tabi arada kaçıranlar, saklayanlar filan oluyor. Başarılı bir çocuk. Cep telefonunu saklayan arkadaşları yurtta ispiyonluyor diyor. Bu ahlaken bir zaaf. Çocuğu çağırdım. Yavrum sen iyi bir delikanlısın ama arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Belki yaptığın iş iyi olabilir ama yani ahlaken bu yaptığın doğru değil ama bunu da yapmanın bir sebebi olmalı. Hani sen böyle bir karaktersiz bir çocuk değilsin. Niye böyle yapıyorsun yavrum deyince, hocam diyor çok özür dilerim. Çok düşündüm bunu yapıp yapmamakta ama şundan dolayı hocam diyor. Ben şeytanın tuzağına düştüm. Akılsız telefonla şeytan odalarında dolaştım bir dönem. Sonra yaptığımın farkına vardım, tövbe ettim, pişman oldum, bıraktım ama şeytan beni bırakmadı. Şimdi namaza durduğumda hep o kötü sahneler gözümün önüne geliyor, Allah'larıma giriyor. Arkadaşlarım da henüz daha bu işin bilincinde değiller. Belki hani ben söyledim, birkaç defa ikaz ettim ama anlatamadım. Siz bir çözüm üretirsiniz diye böyle yaptım. Hocam lütfen beni bağışlayın diyor. Çocuk tam da hakikati bize söylüyor. Bugünkü Müslümanlar olarak 21. asrın Türkiye'sinde yaşayan gençler, genç kardeşlerim olarak da namaza gelemeyişimizin, namazdan tat alamayışımızın en büyük fitnesidir şu akılsız telefonlar. Niye? Bir kereden ne olacak? Bir kereden oraya girince benim gibi rezil bir adama, benim gibi batağa batmış adama artık namaz yakışır mı? Ben hangi yüzü Allah'ın huzuruna çıkacağım? Yine şeytan sağdan yaklaşıyor. Ya orada başa gidecek kapı mı var ki? Başa gidecek kapımız yok ki. Bin defa tevbemizi bozsak da Allah'ım özür diliyorum geldim deyip o dergaha kapanmamız gerekiyor ama maalesef şeytan bırakmıyor. Onun için gözümüzden gönlümüze girenlere, kulağımızdan gönlümüze girenlere çok dikkat etmemiz gerekiyor ki namazdan tat alabilelim. Bir de okuduklarımızı anlamaya gayret edeceğiz. Efendimiz mübarek sözü, namazda okuduğumuz dualar ve sureler. Efendimiz kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi diyor. Dost meclisinde hiç saate bakanı gördünüz mü Yusuf kardeşim? Dost meclisini çok sevdiğiniz bir dostunuzla aylar sonra buluştunuz. Dostunuz 10 dakika sonra saate baksa ne yaparsınız?
Aynı bu akşam gibi yani şu an bir saate baktım ya, bitti mi acaba diye.
Eyvallah.
Süremizin sonuna gelmişiz. Bugün eyvallah. Mesela muhabbet ne güzel geçti.
Eyvallah. Bakamazsınız. Dediğiniz gibi. Niye o muhabbet alır gider, saatler nasıl geçtiğini fark edemezsiniz. İşte Allah'la sohbet ettiğimizin bilincinde olsak o zaman namaz aradan çıkarmayı değil namazın yolunu gözlersiniz. Beş vakit yetmez de beş de ilave yaparsınız. Geceleri dört gözle beklersiniz teheccüd vaktinde kimsecikler yokken. Geldim Allah'ım deyip seccadenin üzerine durabildiğinizde işte dünyalar sizin olur o zaman. Allah o tadı hepimize tattırsın.
Eyvallah. Inşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli dinleyenlerimiz Hasbihal programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir program oldu. Namazı konuştuk.
İnşallah.
İlk gündemimiz olması gereken konuyu gündemimize almış olduk. Biz Ahmet Hocam'la 2009-2010 yıllarında galiba bir televizyon programında sizin programımıza konuk olmuştuk. Namaz platformunun programıydı. O zamanlarda işte bir yeni bestem vardı Zindan. Onu da namaz kısmını okumuştum özellikle.
Elhamdülillah.
O yıllardan beri de takip ediyoruz.
Allah razı olsun.
Çalışmalarınızı da Allah bereket versin. İnşallah bizlere de anlamayı nasip etsin inşallah.
Cümlemize.
Evet, Turgut Şen'in bir eseriyle veda edelim kıymetli dinleyenlerimize. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa.
Son cümlemiz Rabbimizin bize öğrettiği duası. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle bize öğretiyor. Bizi ve neslimizden gelenleri namazlarını dost doğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle.
Amin. Allah razı olsun.
Çok eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.
Biz teşekkür
ederiz. Vakit nasıl geçti anlamadık hakikaten. Biz programımıza gelen misafirlerimizden bir de söz alıyoruz. Bir sonraki programımızda sizi çağırdığımız zaman gelip konuk olur musunuz? Anlatır mısınız? Sohbetimize kaldığımız yerden evet. devam edebilir miyiz diye.
Rabbim fırsat verirse seve seve. Yani biraz yüzümüzün yumuşaklığından hayır diyemiyoruz ama yetişemiyoruz.
Allah razı olsun.
İnşallah.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak verdiniz. Ahmet Bulut hocamız bizimle birlikteydi bugün. Namazı anlamakla ilgili muhabbet hasbihal etmiş olduk. Namazı hayatımızın içerisine nasıl sokacağız, çocuklarımıza nasıl anlatacağız bunlardan bahsettik. Sizler de inşallah hocamızın kitaplarından istifade edebilirsiniz. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. Haftaya kim konuğumuz Yusuf Bey?
Süleyman Ragıp Yazıcılar.
Haftaya inşallah Süleyman abi konuğumuz. Haftaya bekliyoruz. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin. Allah'a emanet olun.
Gafletten ey nâim, Hakk'a yalvar seherlerde. Döküp acı yaşı daim, Hakk'a yalvar seherlerde. Uyan gafletten ey nâim, Hakk'a yalvar seherlerde. Döküp acı yaşı daim, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anan çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anan çün zar seherlerde. Seherde uykudan uyan, niyazi durma derde yan. Ola ki merişe derman, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anan çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde. Seherlerde açılır gül, anan çün zar olur bülbül. Uyanıp derdiyle ey dil, Hakk'a yalvar seherlerde.